Ayrım 16, Öfkeli Yıllar, Altan Öymen, Sayfa 203. 10. Bölüm, Halk Evleri Kapatılıyor. İller ve ilçelerdeki 500 halk eviyle köylerdeki 4000 halk odası binasına maliyece el konuluyor. İktidara göre bu milletin malını millete iade etmek, muhalefete göre ise bir müsadere, zor alım kanunu. İnönü'nün bu kanun anayasaya aykırıdır sözüne Menderes'in cevabı, kalkın ey ehli vatan mı diyorsunuz? Bu konu çok partili hayatın başlangıcından itibaren DP'liler ile CHP'liler arasındaki tartışma konularından biriydi. Daha önceki kitaplarda anlatmıştım. Halk evleri 1932 yılında devrimler döneminin ülke çapındaki örgütlerinden biri olarak kurulmuştu. O zamana kadar İttihatçılar zamanında 1912'de kurulup Cumhuriyet döneminde de faaliyetine devam eden ama çalışma alanı daha dar olan bir Türk Ocakları örgütü vardı. O zaman CHP'li olan milletvekili Hamdullah Supi Tanrıöver'in başkanlığındaydı. O örgüt Atatürk'ün isteğiyle kendini feshetmiş, mallarını halk evlerine devretmişti. Halk evlerinin amacı adındaki gibi halkın girip çalışmalarına katılacağı evler olmaktı. Konferanslar ve gösteriler yoluyla halka Cumhuriyet'in çağdaş değerlerini anlatmaktı. Tiyatrodan sinemaya, resimden müziğe, yazıya, şiire kadar çeşitli kültür ve sanat alanlarında ve sporun çeşitli dallarında etkinlikler düzenlemek, o alanlarda yetenekli olan gençleri yetiştirmekti. 1950'deki iktidar değişikliğine kadar il ve ilçelerdeki halk evlerinin sayısı 500'e yaklaşmıştı. Bucaklarda ve köylerde açılan halk odalarının sayısı da 4000'i aşmıştı. İllerdeki halk evi ve halk odası ilçe ve köy sayısına göre değişiyordu. Örneğin İstanbul'da 17 halk evi, 26 halk odası, Edirne'de 8 halk evi, 35 halk odası, Hatay'da 6 halk evi, 26 halk odası, Diyarbakır'da 10 halk evi, 14 halk odası vardı. Bu CHP'nin iktidarda olduğu dönemin bilançosuydu. Çok partili döneme geçildikten sonra muhalefetteki Demokrat Parti konuyu başka açıdan ele almıştı. Halk evlerinin CHP'nin propaganda merkezleri halinde çalıştığını öne sürüyor, bu durumun iktidar ile muhalefet yarışmasında büyük bir dengesizlik oluşturduğunu söylüyordu. İktidardaki CHP'de halk evlerine yeni bir şekil verme gereğini görüyordu. Konu daha o zaman parti içinde tartışılmıştı. 1947 kurultayında gündemde özel olarak yer almıştı. Yapılan önerilerin ortak amacı halk evlerinin CHP ile resmi bağlantısının kaldırılması ve özerk bir kurum haline getirilmesiydi. Bu kurum halen de olduğu gibi tüm vatandaşların katılımlarına ve katkılarına açık olmalıydı. Ama tabii Cumhuriyet ilkelerinin çizgisinden ayrılmamalıydı. 1947 kurultayında bunu sağlayacak bir projenin hazırlanması için bir komisyon görevlendirilmişti. Fakat bu proje CHP'nin iktidardan ayrılışına kadar bir türlü son şeklini alamamıştı. İktidarın değişmesinden sonra ise Demokrat Parti politikacıları bu durumu CHP'yi köşeye sıkıştırma fırsatı olarak değerlendirmişlerdi. Konu DP'li milletvekilleri tarafından sık sık meclise getirilmişti. DP'li hatipler CHP'lileri devlet imkanlarını parti çıkarları için kullandılar, binalarını mallarını partilerinin üstüne geçirdiler diye suçluyorlardı. O binaların ve malların CHP'den alınmasını istiyorlardı. Bağımsız tesis yapma mı kapatma mı? CHP buna karşı bir öneri hazırlamıştı. Öneri Grup Başkan Vekili Faik Ahmet Barucu tarafından Başbakan Adnan Menderes'e sunulmuştu. Buna göre halk evleri CHP ile hiçbir ilişkisi bulunmayan bir kurum olacaktı. Atatürk'ün yadigarı olarak bağımsız bir tesis haline getirilecekti. Yöneticileri vakıf sistemine benzer bir usulle belirlenecekti. Tüm vatandaşların faydalanabileceği şekilde her alandaki etkinliklerini sürdürecekti. Barutçu'nun anılarında anlattığına göre Menderes bu öneriyi reddetmemişti. Bunu arkadaşlarıyla konuşacağını, cevabını daha sonra bildireceğini söylemişti. Fakat o cevaptan uzun süre ses çıkmamıştı. Daha sonra da cevap yerine Demokrat Parti'nin kendi projesi ortaya çıktı. Bu CHP'nin önerisiyle hiçbir ilgisi olmayan bir projeydi. Halk evlerinin bağımsızlaştırılması yerine fiilen ortadan kaldırılmasını öngörüyordu. Amacı halk evlerinin kullandığı binaları almaktı. DP'liler bunu geri almak diye ifade ediyorlardı. Çünkü ortada şöyle bir durum vardı. Binaların halk evlerine geçişi tek parti döneminin usullerine göre olmuştu. 1932'de Türk ocakları Atatürk'ün isteğiyle kendini feshederken binalarını halk evlerine kendi yetkili kurulunun kararıyla devretmişti. Ama bunların sayısı fazla değildi. Halk evleri zaman içinde bu binalara ek olarak sadece il merkezlerinde değil birçok ilçe merkezinde de yeni yeni binalar edinmişti. Bu zor olmamıştı dönem devletle partinin iç içe çalıştığı dönemdi. O sistem içinde halk evleri partiye bağlı olarak çalışan bir kamu kuruluşu sayılıyordu. Devletin herhangi bir bakanlığının bina ihtiyacı nasıl karşılanıyorsa halk evlerinin bina ihtiyacı da o şekilde karşılanıyordu. Yani hazinedeki özel idarelerdeki belediyelerdeki müsait binalar veya arsalar halk evlerine de tahsis edilebiliyordu. Halk evleri bir yana daha önce değindik. CHP'nin genel merkez binası bile benzeri şekilde tahsis edilmişti. DP'nin projesine şimdi tek parti düzeninin kamu hizmeti anlayışıyla halk evlerine tahsis edilen o binalarla ilgili işlemler haksız iktisap olarak görülüyordu. Gerçi o haksız iktisapın sorumluları arasında DP yöneticileri de vardı. DP'nin dört kurucusundan Celal Bayar, CHP döneminin başbakanı, Adnan Menderes Bütçe Komisyonu sözcüsü, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan kıdemli milletvekilleriydi. Ama o günler artık geride kalmıştı. Artık haksızlığın hesabının bir an önce görülmesini isteyenlerin başında onlar vardı. CHP yöneticilerinin derdi ise halk evleri ve halk odalarının bağımsız bir kurum olarak yaşatılmasıydı. Binalarla ilgili tutumları esnekti. O konudaki anlaşmazlıklar o bağımsız kurumun kuruluşundan sonra ele alınıp tek tek çözülebilirdi. Bu gerekliydi çünkü her binanın alınışı ve yapılışı birbirinden farklıydı. Bazısı Türk ocaklarının malı iken halk evlerine geçmiş, bazısı tahsisli arazi üzerine sonradan inşa edilmişti. Aralarında özel veya tüzel kişiler tarafından hibe edilenler de vardı. DP yönetimi CHP'nin bu isteğini kabul etmedi. Karşılıklı tezler arasında bir uzlaşma da sağlanamadı. DP'liler konuyu kendi meclis grubunda görüştü ve oy birliğiyle bir karar aldı. Karara göre kamu kuruluşlarının ve tüzel kişilerin siyasi partilere veya yan kuruluşlarına mal devretmeleri yasaklanacaktı. Bu yasak geriye dönük olarak da işleyecekti. Bu durumdaki binalara gereği yapılmak üzere hazinece el konulacaktı, halk evleri de kapatılacaktı. Bu karar üzerine partinin grup başkan vekili Refik Şevket İnce ile 7 arkadaşı derhal bir yasa önerisi hazırladılar. Öneri büyük bir hızla meclis komisyonlarında görüşüldü ve 6 Ağustos 1951 günü Meclis Genel Kurulu'na geldi. Meclisteki tartışmalar. Meclisin gerek bütçe komisyonundaki gerek genel kurulundaki görüşmeler DP'li birçok milletvekilinin CHP'nin iktidar dönemini yeren konuşmalarıyla geçti. Ortak görüşleri şuydu. CHP halk evlerini tek parti döneminde haksız iktisap yani haksız mal edinme yoluyla kurmuş ve geliştirmişti. Arada Türk ocaklarını da cebir yoluyla kapattırmış mallarına el koymuştu. Bu kanun teklifiyle o haksızlık düzeltilecekti. Bunları söyleyenlerin büyük bir kısmı teklif sahibi Refik Şevket İncel'e dahil eski yasama dönemlerinde CHP'den uzun süre milletvekilliği yapmışlardı. Hatta aralarında CHP'den yeni iktidarın saflarına 1950'de geçen çok yeni DP'liler vardı. Feridun Fikri Düşünsel gibi, sonra Tekelioğlu gibi. Genel kuruldaki görüşmeler sırasında söz alan CHP Genel Başkanı İsmet İnönü, konuşmasını Başbakan Adnan Menderes dahil, onların da tanıklığını hatırlatarak 1932'de kendini fesheden Türk ocaklarının cebir yoluyla kapatılıp mallarına cebren, yani zorla el konulduğu iddiasının Atatürk'e iftira oluşturduğunu söyledi. Türk ocaklarının kendini feshetmesinin yöneticilerinin Atatürk'le yaptıkları uzun konuşmalardan sonra kendi rızaları üzerine olduğunu anlattı. Türk ocaklarının yerine halk evlerinin kurulmasıyla Cumhuriyet'in hedefleri yönünde yeni bir atılımın başladığını ve bunun çok faydalı olduğunu belirtti. Dedi ki, tutanak 6 Ağustos 1951, cebir ile mal gaspı suretiyle Atatürk'e tevcih olunan iftirayı reddediyoruz. Sağdan alkışlar, bravo sesleri. Fertleri ve hükmî şahsiyetleri cebrederek yani zorlayarak onların envalini almak bir suçtur. Böyle bir suç işlenmiş ise bu suçun mesulü Atatürk olamaz. Mesuliyet zamanın baş vekili olarak bana teveccüh eder. Sağdan alkışlar. Ben bu mesuliyetin hesabını vermeye hazır ve muktedirim. Sağdan alkışlar, bravo sesleri. İnönü'ye göre halk evlerinin kapatılması yerine CHP'nin önerdiği gibi bağımsız bir tesis kurulması aklın gereğiydi. DP iktidarı bunu reddetmişti. Ayrıca atılan adım anayasaya aykırıydı. Haksız ve hukuksuz bir müsadere hareketiydi. Bununla ülkenin muhalefet partisine hukuk dışı bir darbe vuruluyordu. Şöyle dedi: "Bu muameleler anayasanın ihlali mahiyetindedir. İktidar partisinin rakip siyasi partiyi anayasa teminatından mahrum etme teşebbüsüdür." Hapiste olacaktı. İsmet İnönü'nün bu konuşması Demokrat Parti sıralarından tepkilerle karşılaştı. Bu bir bakıma 1950-1960 arasındaki kanunların anayasaya aykırılığı konusundaki tartışmaların en önemli aşamalarından biriydi. İnönü'ye cevap veren DP Grup Başkanı ve teklif sahibi Refik Şevket İnce, anayasaya aykırılık iddiasını reddettikten ve yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğunu belirttikten sonra İnönü'ye ağır sözlerle hücum etti. Şöyle dedi: "Eğer bu milletin hakiki mümessilleri sıfatıyla Türk milletinin müsamahakâr, afifkâr yani hoşgörülü, affedici olan, kinü garaz tanımayan müşterek duygularının biz mümessili olmamış ve af kanunu çıkarmamış olsaydık, İnönü'nün yeri herhalde bu hitabet kürsüsü olmayacak. Mahbeslerde yani hapislerde cezasını çekmek olacaktı." Alkışlar. İnönü'ye Başbakan Adnan Menderes de cevap verdi. Kanun anayasaya aykırıdır görüşüne o da kızmıştı, şunları söyledi: "İsmet Paşa diyor ki anayasa vahim surette ihlal ediliyor. Arkadaşlar, politika hünerlerinin resmetmek yani resimlemek istediği bu levha ne kadar düne benziyor ve bugünden ne kadar uzaktır? Hal yani durum, tasavvur ve resmetmek istediği gibi ise dudaklarının ucuna yapışıp kalan şu cümleyi o halde biz söyleyelim. Vatandaşlar, manzara bu kadar karanlıktır. Ne duruyorsunuz? Kalkın ey ehli vatan. Öyle mi?" "Kalkın ey ehli vatan" sözü malum vatana yönelik bir tehlike karşısında vatanseverleri harekete geçmeye çağıran bir söz. İlk defa İttihatçılar zamanında dış tehlikeler için kullanılmış. Sonra da zaman içindeki durumlara göre olumsuz anlamda da kullanılır olmuş. İsyan teşvikçiliği anlamında. 1951 yılının Ağustos'unda CHP'nin Halk Evleri Kanunu ile ilgili anayasaya aykırılık itirazına Başbakan Menderes'in verdiği anlam buydu. Başbakan İsmet Paşa'nın konuşmasını muhalefet halkı kışkırtmak istiyor, ayaklanmaya teşvik ediyor diye yorumluyordu. İlerideki benzer hallerde de muhalefete ya başbakan ya diğer sözcüleri tarafından aynı suçlama yapılacaktı. Bir kanunun anayasaya aykırı olduğunu söylemeyi isyan kışkırtıcılığı sayan anlayış, iktidar partisinin tutumunu giderek daha fazla etkileyecekti. Muhalefet bunun böyle olmadığını, bir hukuk meselesi olduğunu vurgulayacaktı. İktidar ise her türlü hukuk meselesinin meclisteki çoğunluk oyuyla halledileceğini söyleyecekti. Ama bu tartışma bir türlü bitmeyecekti. Çünkü o dönemin devlet yapısında o tartışmanın hakemliğini yapacak bir anayasa mahkemesi yoktu. Türk siyaseti tek partili dönemden çıkıp çok partili demokratik hayata geçerken onun gereği olan demokratik ve modern bir anayasa çıkarmayı ihmal etmişti. Tek partili dönemin de ihtiyaçlarını karşılayabilen 1924 anayasasını olduğu gibi muhafaza etmişti. O 1924 anayasasında ne anayasa mahkemesi vardı ne de demokratik hak ve hürriyetlerin güvencesi olabilecek diğer güvenceler. Hatırlamak gerekli ki 1924 Anayasası, Takrir-i Sükun Kanunu gibi tüm hürriyetlerin askıya alınmasına, İstiklal Mahkemesi gibi mahkemelerin kurulmasına da imkan verebilen bir anayasaydı. Bu hakemsizlik ve güvencesizlik 1950-1960 dönemindeki iktidar ile muhalefet arasındaki gerginlikleri giderek daha da arttıracaktı. Onları daha sonra göreceğiz. Ama 1951 Ağustos'unda çıkan o kanun sadece anayasaya aykırılık tartışması ile ilgili hukuki ve siyasi sorunlara yol açmakla kalmadı. Hukukun ve siyasetin dışında da olumsuz etkiler yaptı. Ankara'da, Eminönü'nde, Düzce'de. Halk evlerinin kapatılması Ankara'da benim çevremdeki gençler için çok üzücü oldu. Tabii benim için de. Ankara Halk Evi binasını bir dönem bir çocukla anlatmıştım. Benim ilk kara gözü, daha sonra ilk operayı gördüğüm yerde. Babam götürürdü, annem götürürdü. Ayrıca hep birlikte nişan gibi, düğün gibi toplantılara da giderdik. Ankara Halk Evi'nin belleğimdeki görüntüleri masallardaki saraylara benzerdi. Veya ben masallardaki sarayları gözümün önünde canlandırmak için Ankara Halk Evi'ni hatırlarım. Girişindeki ve içindeki mermer merdivenler, sütunlar, salonlarında yer yer halılar, duvarlarındaki ve localarındaki yıldızlı işlemeler, hepsi o zamanki deyimle muhteşem, şimdiki deyimle görkemliydi. Bina 1928'de önce Türk Ocağı binası olarak yapılmıştı. 1932'de ocakların kendini feshetmesi ve halk evlerinin kurulmasıyla Ankara Halk Evi binası olmuştu. Halk evlerinin kapanışıyla birlikte onu Türk Ocakları'nın eski başkanı, daha önce CHP sonra DP listesinden bağımsız milletvekili Hamdullah Supi Tanrıöver geri istiyordu. Ocakları yeniden kurarken merkez binası olarak o binayı kullanmayı düşünüyordu. Ankara Halk Evi binasının durumu o yasadan sonra birkaç defa değişti. Şimdi Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olarak sergiler ve diğer etkinlikler için kullanılıyor. Halk evlerinin kapanışını biz Ankara'dakiler gibi ülkenin pek çok yerinde de üzüntüyle karşılayan halk evi meraklıları vardı. İstanbul'da Eminönü Halk Evi ve Kadıköy Halk Evi başta olmak üzere 17 ilçedeki halk evleri gerek kültür ve sanat gerek spor alanında pek çok yetenekli gencin yetişmesine katkıda bulunmuştu. Hele ilçelerde, köylerde halk evleri, halk odaları sayesinde resimden müziğe, okumadan biçki dikişe kadar birçok alandaki bilgi ve görgü birikimini büyük şehirdekilerden de daha fazla geliştirenler vardı. Annemin ilk öğretmenlik yaptığı Düzce ilçesinde yaşayan akrabalarımızdan biliyordum. Kızlı erkekli çocuklarının okul dışındaki hayatlarının büyük kısmı halk evinde geçerdi. Okuma kurslarına, tiyatro kurslarına katılıyor, spor yapıyorlardı. Müzikle birlikte halk dansları ve modern dansları öğreniyorlardı ve Ankara'ya geldiklerinde öğrendiklerinden bazısını Ankara'daki akranlarına öğretiyorlardı. Özetle halk evleri, halk odaları tek parti döneminde kurulmuştu. Partinin de programına uygun birer çağdaşlaşma merkeziydiler. Demokrasiye geçildikten sonra elbette bir yapı değişikliğinden geçmeli, partiye bağlı kalmaktan çıkarılmalı, bağımsızlaştırılmalı, demokratik bir özerkliğe kavuşturulmalıydılar. Ama dönemin iktidarı buna yanaşmadı. 1951 yılında çıkarılan o yasayla Cumhuriyet döneminin bir kazancı daha gereksiz yere yok edildi. Kapatmanın sonuçları. Şimdi aradan 50 yıldan fazla zaman geçtikten sonra şu daha iyi görülüyor. Halk evleri ve halk odalarının kapanışıyla oluşan o büyük boşluk bir türlü kapatılamamıştır. Halk evleri karşıtları onları ideoloji merkezleri diye niteleyip eleştirirler. Evet, halk evlerinin amaçlarından biri oydu. Yaymak istedikleri ideoloji Atatürk devrimleriyle yerleştirilmeye çalışılan çağdaşlık ideolojisiydi. Ama bunun kime ne zararı vardı? Demokrat Parti de Atatürk'ün çağdaşlaşma gayretlerine en azından liderleri düzeyinde karşı değildi. Cumhurbaşkanı Bayar Atatürk'ün başbakanı olmakla övünüyordu. Ayrıca ideoloji bir yana orada pek çok alanda halkın katılımıyla yapılan kültür, sanat, eğitim, spor etkinlikleri nasıl telafi edilecekti? Bu sorular ortada kaldı. Halk evlerinin kapanmasıyla oluşan boşluk 1960'taki 27 Mayıs ihtilalinden sonra doldurulmak istendi. DP döneminde çıkarılan bazı kanunların anayasaya aykırılığının saptanması sonucunda yapılan yeni düzenlemeler halk evlerinin yeniden kurulmasına imkan verdi. O yolda birçok çaba da gösterildi. Fakat o çabalar halk evlerinin eski etkin örgütlenmesinin bağımsız bir yapı içinde canlandırılıp gelişmesine yetmedi. Daha ilerideki yıllarda kamusal kuruluşlar eliyle kültür merkezleri kurulmasının yolları arandı. Bir yandan Kültür Bakanlığı, bir yandan belediyeler o yolda bazı adımlar attılar. Fakat bunda başarı sağlanabilen yerler büyük veya zengin şehirler ve kasabalarla sınırlı kaldı. Halk evleri ve halk odalarının son durumundaki gibi Türkiye'nin her yerinde deneyimli kadrolarıyla var olan bir kültür merkezleri zinciri oluşamadı. Oysa halk evleri 1951 yılındaki yasayla kapatılacak yerde gerçekten bağımsız bir kuruluş haline getirilseydi, bu yaz bozlarla ve dağınık deneyimlerle harcanan zaman harcanmamış olacaktı. Ülkemizin kültür hayatı bugünkünden çok daha gelişmiş olacaktı. Sadece kültür hayatı değil, sosyal hayatı da. Kahvehaneciler memnun. Halk evleri ve halk odaları yurdun birçok yerinde konferansların, konserlerin, tiyatro gösterilerinin, çeşitli alanlardaki öğrenim kurslarının yanında aile toplantılarının, günübirlik toplu gezilerin ve eğlencelerin düzenlendiği yerlerdi. Bunlara her yaştan kadınlı erkekli insanlar katılıyordu. Küçük şehir ve kasabaların sadece erkeklerin girebildiği kahvehane yaşamına çağdaş bir alternatif oluşmuş bulunuyordu. Halk evlerinin bu halinden memnun olmayanlar elbette vardı. Toplumsal etkinliklerin erkeklerin tek elindeki kahvehanelerde kalmasına alışmış olan tutucu kesimler bundan hiç hoşlanmıyordu. Halk evlerinin kapanması en başta onları tatmin etti. Ama halk evlerini kapatan DP iktidarının, en azından Cumhurbaşkanı Celal Bayar, halk evlerinin kurulduğu Atatürk dönemi hükümetlerinde bakanlık ve başbakanlık yapmış bir politikacı olarak Atatürk'ün halk evlerini hangi amaçla kurduğunu da çok iyi bilirdi. Halk evleri CHP'nin elinden alınırken kapatılacak yerde bağımsız bir yapıya kavuşturularak yaşatılsaydı herhalde çok daha iyi olurdu. Bağımsız kişilerin sorumluluğu altında belki her iki partiden de temsilcilerin katılacağı, Bayar'ın da Cumhurbaşkanı olarak etkili olabileceği bir yönetim altına sokulabilirdi. Bu Bayar açısından da elbette çok daha tutarlı bir durum olurdu. Ama işte Demokrat Parti iktidarı o sırada tutarlılık arayışı yerine muhalefete tahammülsüzlük zaafı içindeydi. Refik Şevket İnce ve arkadaşlarının önerisi meclisten geçip Cumhurbaşkanınca imzalanırken Bayar da dahil iktidar sorumlularından işin o yanını düşünen çıkmadı. Hatta tam tersine, halk evlerini aldık ama CHP'nin elinde hala bir sürü mal kaldı. Yurdun çeşitli yerlerindeki parti binaları kaldı. Ulus gazetesinin binası kaldı, matbaa tesisleri kaldı. Onları da almalıyız diye düşünenler çıktı. Bir süre sonra da o düşüncelerini somutlaştırdılar. CHP'nin geri kalan tüm mallarına da el koymak için yeni bir yasa teklifi hazırlamaya başladılar. O teklif 2,5 yıl sonra meclise gelecekti. 1953 yılı sonunda o da yasalaşacaktı. CHP hiçbir maddi varlığı olmayan bir parti haline getirilecekti. Ama ana muhalefet partisine karşı tedbirler onunla da bitmeyecekti. Partiye karşı yeni tedbirler, uygulama eğilimleri başka şekillerde gündeme gelecekti. CHP Genel Merkezi ve Ulus. Halk evlerini kapatma yasasının bir başka sonucu CHP'nin doğrudan doğruya kullandığı bazı binaların da hazineye geçirilmesiydi. O arada daha o yasa çıkmadan karara bağlanmış olan CHP Genel Merkezi sorununun hukuki durumu da belirlenmişti. CHP yönetimi zaten binayı terk etme hazırlıklarını daha önceden tamamlamıştı. Hemen icraata geçildi. CHP Genel Merkezi eşyası ve evrakıyla Ulus Gazetesi binasına taşındı. Yani bizim binamıza. Bizim binamızın büyük bir kısmındaki odalar başta genel başkanı olmak üzere parti yöneticilerine ve personeline ayrıldı. Geri kalan kısma biz Ulus çalışanları sıkıştık. O arada gazetenin kadrosuyla ilgili bir karar alınmıştı. Kadroda o zamanın deyimiyle tensikat yapılacaktı. Yani bazılarının işine son verilecekti. Hem gazetenin mali yükü hafifletilecekti, hem de kalanların binanın gazeteye ayrılan bölüme sıkışmaları kolaylaşacaktı. Kararın uygulanması o kadar güç olmadı. Çünkü o sırada genel basın hayatımız hareketlenmişti. Yeni gazete çıkarma girişimleri vardı. Ankara'daki gazetecilere yeni iş yerleri açılıyordu. Çıkacak gazetelerin çoğunun sahibi iktidardan yanaydı. Hükümetin yetkisi altına aldığı resmi ilan dağıtımından ve kağıt tahsisinden faydalanmak istiyorlardı. Fakat bazıları da muhalefet kadrolarındandı. Biri CHP'nin genel yönetim kurulu üyesi eski Tarım Bakanı Cavit Oral'dı. Hürses isimli günlük bir gazeteyi çıkarmaktaydı. Eski Ulusçu Kemal Zeki Genç Osman'ı yönettiği bir Ankara ajansı vardı. O da yeni bir hamle yapmaya uğraşıyordu. Orası da bizimkiler için potansiyel bir iş yeriydi. Bir de İstanbul'da CHP yandaşı bir gazete çıkarma girişimi vardı. Adı Dünya olacaktı. Fali Rıfkı Atay'ın başyazarı olacağı, Bedi Faik'in köşe yazısı yazacağı bir gazete. Onun da Ankara muhabirlerine ihtiyacı vardı. Böylece Ulus'un kadrosunun daraltılması çalışanlar açısından güç olmadı. Bazı arkadaşlarımız dışarıdan gelen önerileri kabul edip kendi istekleriyle ayrıldılar. Bazıları da kadrodan çıkarılıp tazminatlarını aldıktan sonra başka işlere girebildiler. Şimdi kimin hangi şekilde ayrıldığı aklıma gelmiyor ama şunları hatırlıyorum. Ayrılanlardan istihbarat şefimiz İlhan Paniç Ankara Ajansı'na geçmişti. Faruk Taşkıran Hürses'in istihbarat şefi olmuştu. Gazanfer Kunt da dünyanın Ankara temsilciliğini üstlenmişti. İstihbarattan ve diğer bölümlerden daha birçok ayrılan vardı ama galiba işsiz kalan hiç olmadı. Hatta bu kadro daraltmasının dozu herhalde biraz fazla tutulmuş olmalı ki kısa bir süre sonra gazeteye yeni arkadaşlar geldi. Bizim istihbarat servisimizin kadrosu sonuçta 4 kişi oldu. Cüneyt Arca Yürek, Haluk Tuncalı, Tuğrul Aşuroğlu ve ben. İstihbarat şefimiz artık olmayacaktı. Sabahları işimizi doğrudan doğruya yazı işleri müdürlerinden alacaktık. Ya Münir Berik'ten ya Cemal Sağlam'dan. Dördümüzü küçük bir odaya koydular. Cüneyt'le suç ortaklığımız. Cüneyt Arcı Yürek bugün de basınımızın en aktif gazetecilerindendir. O zaman da öyleydi. Hareketliydi, hızlıydı, kulağı delikti. Ama bugünkü Arcı Yürek'le o zamanki Arcı Yürek arasında bir fark vardı. Bugünkü Arcı Yürek çoktandır kravat takmaz, spor giyinir, yakası kapalı kazaklarla dolaşır. Fotoğraflarında, televizyon konuşmalarında da öyledir. Kravat takmamaya sanki yemin etmiş gibidir. O zamanlar onu takım elbisesiz, kravatsız görmek güçtü. Zamanın modasına göre gömleklerinin kolları manşetliydi. Kol düğmeleriyle tutturulurdu. Kravatlarının düğmeleri çok küçüktü. Fındık kadar dedikleri gibi. Cüneyt haberini, yazısını yazmaya başlamadan önce ceketinin sonra da gömlek manşetlerindeki şık düğmeleri çıkarırdı. Gömlek kollarını düzgün bir şekilde yukarıya doğru katlardı. Daktilonun başına o haliyle otururdu. Tuşlara vururken kollarını yere paralel hale getirirdi. Bu metotla gömlek kollarının daktiloya veya masaya yaklaşıp kirlenmesini önlüyordu. Hepimiz bizim daktiloları kullanırken o tehlikeyle sık sık karşılaşırdık. Ya daktilonun şeridi yerinden çıkar, ya şeride vuracak harf çubukları birbiri üstüne binerdi. Onları elle düzeltmek gerekirdi. O arada eğer dikkatli davranmazsanız gömleğinizin kolları da şeridin veya harflerin siyahlığından nasibini alırdı. Cüneyt o tehlikeyi başarıyla atlatabilenlerimizdendi. Onunla bir suç ortaklığımız vardır. O da benim gibi Nazım Hikmet'in şiirlerine meraklıydı. Nazım Hikmet'in şiirleri fiilen yasaktı. Onları bir yerlerden, çoğunu da daha sonra anlatacağım üçüncü çevremden pelür kağıtlarına elle yazılmış olarak buluyorduk. Gazetede Cüneyt bir yanda, ben bir yanda daktilo başına oturup gene bol pelür kağıdı ve karbon kağıdı kullanarak çoğaltıyorduk. Sonra onları belirli arkadaşlara dağıtıyorduk. O arkadaşlardan bazısı da aynı şeyi yapıyordu. Şiirlerin ulaştığı kişiler saadet zinciri mektuplarındaki gibi arttıkça artıyordu. Cüneyt Arcı Yürek o çalışmamızdan 1980'lerde yayımladığı anılarında söz etti. Şundan da, Nazım Hikmet'e meraklı olanlardan biri Nihat ağabeydi. Yazı işlerinin gece müdürü Nihat Subaşı. Kopya çıkarma işini çoğu defa geceleri yapıyorduk. Subaşı bizi bir gece suç üstünde yakaladı. Ama kızmak bir yana, madem ki bunu yapıyorsunuz bir kopya da bana vereceksiniz dedi. Tabii hemen anlaştık. Bu anlaşma illegal çalışmalarımızın müdür düzeyinde koruma altına alınması demekti. Tuğrul Aşuroğlu'nu ve piposunu geçen kitapta anlatmıştım. Onun gibi Haluk Tuncalı da pipo içiyordu ama Haluk Tuğrul'a benzemezdi. Bıyıkları vardı, daha kiloluydu. Babası generaldi. Çok iyi İngilizce biliyordu, çok da hoş sohbetti. Akşamları fırsat bulup bir iki kadeh içmeye gidebilirsek hikayeler anlatır, hepimizi güldürürdü. Rolex marka saati ilk onda görmüştüm. Onunla iftar ederdi. Lokantada otururken saatini çıkarır, su dolu bir bardağa atar, orada dakikalarca bırakırdı. Bununla saatinin ne kadar su geçirmez olduğunu kanıtlamış olurdu. Benim de aklıma suda ne kadar fazla kalırsa bozulma ihtimali o kadar artar endişesi takılırdı. Saati korumaya çalışırdım. Yeter artık, anlaşıldı, suya dayanıklıymış derdim. Ama sen gene de koluna taksan daha iyi. Saati koruma eğilimim herhalde saatlerin değerinin bilincinde olmanın sonucuydu. O konuda fazla şanslı sayılmazdım. Gazeteciliğe başladıktan sonra ucuz bir kol saati edinmiştim ama çabuk bozulmuştu. Markası neydi hiç hatırlamıyorum. Herhalde hatırlanabilecek kadar ünlü bir marka değildi. Gene markasını hatırlayamadığım yeni bir saat alıncaya kadar uzunca bir süre saatsiz kalmıştım. Parti binasının boşaltılması ve başta İsmet Paşa, CHP yöneticilerinin Ulus binasına taşınması, biz Ulus'taki gazetecileri birkaç açıdan etkilemişti. Bir kere gazete kadrosu olarak hayli sıkışık bir hale girmiştik. Dört muhabir olarak paylaştığımız küçük odamıza birkaç misafir gelse hareket edecek yer kalmıyordu. İkincisi, parti yöneticileriyle çok sık karşılaşıyorduk. Gazeteye girip çıkarken, koridordan geçerken, tuvalete giderken. Üçüncüsü, bu rastlaşmalar sırasında onların parti haberlerinin, o arada tabii kendileriyle ilgili olan parti haberlerinin de daha çok ve daha ayrıntılı yazılması yolundaki taleplerine daha fazla muhatap oluyorduk. Bu bizimle birlikte gazetedeki parti haberlerinin yoğunluğunu azaltıp herkesi ilgilendiren konulara yer açmaya çalışan yazı işleri müdürümüz Münir Berik'in işini daha da güçleştiriyordu. 17 ildeki ara seçim. Ama 1951'in Ağustos ayında daha çok parti haberi isteklerine artık Münir Bey de itiraz edecek durumda değildi. Çünkü bir yandan iktidarın halk evlerine kapatmasına karşı ülkenin çeşitli yerlerinden yükselen tepkiler devam ediyordu. Onların parti gazetesince yansıtılması sadece parti gazeteciliğinin de değil, normal gazeteciliğin de gereğiydi. Bunu zaten başka gazeteler de yapıyordu. Bir yandan da başka bir şey vardı. Eylül ayının 16'sında 14 ilde 21 milletvekilliği için ara seçim yapılacaktı. Çok partili hayatın il bazında çoğunluk sistemiyle yapılan ilk seçimlerinde malum partilerin önemli politikacılarını birkaç yerden aday gösterme olanakları vardı. Çünkü bir ilde bir partinin liste halinde aldığı oylar ötekinden fazla ise aradaki fark ne kadar az olursa olsun milletvekilliklerinin tümünü o parti kazanıyordu. Geride kalan parti ise bir tek milletvekili bile çıkaramıyordu. Birkaç yerden aday gösterme usulü o riski önlemek için uygulanıyordu. Demokrat Parti Bayar'dan başlayarak Menderes, Koraltan gibi, CHP'de İsmet İnönü, Şemsettin Günaltay gibi önemli görevlerdeki politikacılar için o imkanı kullanmışlardı. CHP'den İnönü Sivas, Ankara ve Malatya'dan, Günaltay Sivas ve Erzincan'dan adaydı. İnönü Ankara'dan kazanamamış, Malatya'dan kazanmıştı. Demokrat Parti'nin birden fazla yerden aday gösterilen Bayar, Menderes, Koraltan, Köprülü gibi siyasetçileri ise aday gösterildikleri tüm yerlerden milletvekili seçilmişlerdi. Bunlardan birini tercih edince öteki yerlerdeki milletvekillikleri boşalmıştı. Ayrıca bazı milletvekillerinin mazbatasının reddedilmesinin, ölümlerin, nüfus artışının gerektirdiği düzenlemelerin sonucu olarak 17 ilde yeniden 21 milletvekili seçilmesi gerekiyordu. Bunun için bir ara seçim yapılacaktı. İktidar Partisi seçim günü olarak da 16 Eylül 1951 gününü belirlemişti. Yani halk evleri kanununun çıkışından 40 gün sonrasını. Demokrat Parti yönetimi bu seçimde iddialıydı. İktidarın imkanlarını da seferber ederek 17 ilin çoğunda kazanmayı ve muhalefete yeni bir darbe indirmeyi hedeflemişti. Ama CHP yönetimi de aleyhindeki tüm şartlara rağmen iktidarı sarsacak bir sonuç alabileceğine inanıyordu. CHP'de adayların belirlenmesi ön seçim yoluyla gerçekleşecekti. Ama genel merkezinde seçim yapılacak yerlere parti örgütlerine tavsiyesi olabilecekti. Bu tavsiye metodu daha çok CHP'nin son seçimde milletvekilliğini kaybeden yöneticileri ve eski bakanları için uygulandı. Bunda adayın o seçim çevresiyle ilgisi olup olmadığına pek bakılamadı. Çünkü aday olması istenenlerin çoğunun kendi illerinde ara seçim yoktu. Çaresiz başka illerden aday olmayı deneyeceklerdi. Sonuçta Adanalı Genel Sekreter Kasım Gülek Bilecik'ten, Kocaeli'li eski başbakan yardımcısı Profesör Nihat Erim ile eski Maliye Bakanı İsmail Rüştü Aksal ve Adanalı eski Tarım Bakanı Cavit Oral Aydın'dan aday gösterildiler. Gene eski bakanlardan Diyarbakırlı Vedat Dicleli Muğla'dan, Gaziantep'li Cemil Sait Barlas Denizli'den, Adanalı Kemal Satır Zonguldak'tan aday oldular. Lütfi Kırdar'ın aday gösterildiği İstanbul'da ve diğer illerde adayların yöreyle ilgileri ağır basıyordu. Ama Bilecik, Aydın, Muğla, Denizli ve Zonguldak'ın ağır toplar denilen o adaylarına Demokrat Partililer ithal aday adını takmışlardı. Demokrat Parti yönetiminin meclise yeni ağır toplar sokmaya ihtiyacı yoktu. Ağır top sınıfına giren politikacıların hepsi zaten 1950 seçiminde meclise girmişlerdi. O yüzden ara seçim illerinin çoğunda adları Türkiye çapında bilinmese de hemşehrileri tarafından tanınan yerel adaylara yer açabilmişlerdi. O açıdan daha avantajlıydılar. Seçime Millet Partisi de giriyordu ama yarışın Demokrat Parti ile CHP arasında geçeceği anlaşılıyordu. Seçim kampanyası sırasında CHP'nin seçmene vermek istediği genel mesaj, bu iktidar yanlış işler yapıyor, ona oylarınızla bir ihtarda bulunun ki yanlışlarını düzeltmesi gerektiğini anlasın mesajıydı. O zaman 1950 seçim öncesinde CHP ve DP'nin uzlaşmasıyla çıkarılan seçim kanununa göre partilere seçim kampanyasının bitişinden önceki son 5 gün içinde radyodan 10'ar dakikalık konuşmalar yapma olanağı veriliyordu. İsmet İnönü bu olanağı seçmene o mesajı vermek için kullandı. İktidarı çeşitli açılardan eleştirdi. Bunlar eğer sizden bir ihtar almazlarsa daha tehlikeli olabilirler dedi. CHP'nin yerel seçim kampanyasının konuları arasında tabii ara seçim illerindeki yerel sorunlar da vardı. Ama adaylar ve parti örgütü o genel mesajı yerel kampanyalarda da kullanıyorlardı. 16 Eylül günü akşamına gelinip sandıklar açıldığında şu görüldü. Seçmen CHP'nin verdiği mesajı benimsememişti. 21 milletvekilliğinden 19'unu Demokrat Parti kazanmıştı. CHP ise sadece 2 ilden, Sivas ile Sinop'tan birer milletvekili çıkarabilmişti. Sivas'ta kazanan Sivaslı Reşet Şemsettin Sirer'di. Sinop'ta kazanan da eski Sinop valisi Muhtar Acar'dı. Bu sonuç tabii CHP'nin o ara seçimlerden çok daha iyi bir sonuç bekleyen iyimserlerinde hayal kırıklığı yarattı. Bazılarının hayal kırıklığı zaman içinde başka etkiler de yaptı. Ara seçim adaylarından eski Tarım Bakanı ve Hürses gazetesi sahibi Cavit Oral bir süre sonra CHP'den ayrıldı, sonra da Demokrat Parti'ye geçti. Tabii sahibi olduğu Hürses gazetesi de ona paralel olarak taraf değiştirdi. İstanbul adayı Lütfi Kırdar da önce ortada görünmez oldu, sonra da 1954 seçiminde Demokrat Parti listesinden milletvekili adayı olarak göründü. İkisi de sonradan Menderes kabinelerinde bakan olacaklardı. Cavit Oral Tarım Bakanı, Lütfi Kırdar Sağlık Bakanı. Ara seçim kampanyası sırasında bizim Ulus gazetesi doğal olarak parti haberleriyle doldu taştı. Münir Berik'in gazeteyi daha okunur hale getirmek amacıyla yapmak istediği reformlar bir kere daha ertelendi. Şimdi biraz da o dönemin önemli bir dergisinden söz edeyim. Benim meslek hayatımda da rolü olan Pazar Postası'ndan.
16. ayrımın sonu. Sayfa 220.